Merhaba, ben Yusuf. Ninenar Tre podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Fundamentals of Biochemistry, Life at the Molecular Level, Donald Voet, Judith G. Voet ve Charlotte de Vedoubleway Collage, Pratt tarafından hazırlanan kapsamlı bir üniversite biyokimyası ders kitabıdır. Beşinci baskı, canlılığı moleküler düzeyde açıklamak için kimyayı temel alır. Ardından biyomoleküllerin yapısından enzimlere metabolizmadan gen ifadesine uzanan düzenli bir çerçeve kurar. Kitabın amacı yalnızca reaksiyonları ve terimleri sıralamak değildir. Moleküler yapıların, enerji dönüşümlerinin ve genetik bilginin hücre içindeki işlevlerle nasıl bağlandığını göstermektir. İnsan sağlığı ve hastalıkla ilgili örnekler, temel ilkelerin tıp ve biyolojiyle ilişkisini görünür kılar. Yapısal biyoloji, bioinformatik. Genom düzenleme ve güncel deneysel yöntemlere verilen yer, eseri klasik bir konu anlatımından daha güncel bir öğrenme kaynağına dönüştürür. Çok sayıdaki görsel. Yönlendirilmiş inceleme bölümleri, hesaplama örnekleri ve animasyon destekli süreç şemaları. Özellikle yoğun moleküler süreçleri aşama aşama kavramaya yardımcı olur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, biyokimyaya kimya ilkeleri üzerinden kuran temel yaklaşım, kitabın belirleyici yönü. Biyokimyayı ezberlenmesi gereken ayrı bir alan gibi değil. Kimyasal ilkelerin canlı sistemlerdeki uygulaması olarak ele almasıdır. İlk bölümlerde suyun özellikleri, zayıf etkileşimler, asit-baz dengesi ve moleküler yapı gibi konulara yer verilmesi, sonraki tüm bölümlerin neden bu temele dayandığını açıklar. Örneğin proteinlerin katlanması, zarların oluşması ya da enzimlerin belirli maddeleri seçmesi yalnızca biyolojik adlarla açıklanamaz. Hidrojen bağları, hidrofobik etki, elektrostatik çekim ve molekül geometrisi bu olayların fiziksel zeminini oluşturur. Bu yöntem, öğrencinin bir biyokimyasal sonucu nedenleriyle birlikte değerlendirmesine yardım eder. Enzim hızını, bir metabolik yolun yönünü veya bir proteindeki mutasyonun etkisini anlamak için önce moleküller arası kuvvetleri ve enerji ilişkilerini izlemek gerekir. Kitap, kimyasal ayrıntıyı canlı organizmanın işlevinden koparmadan sunar. Böylece karmaşık görünen hücresel olaylar, rastgele işleyen süreçler yerine enerji, yapı ve denge ilkelerine bağlı sistemler olarak anlaşılır. Bu yaklaşım, özellikle sonraki metabolizma ve moleküler biyoloji bölümlerindeki neden-sonuç bağlarını takip etmeyi kolaylaştırır. İkinci olarak, protein yapısı. İşlevi ve hastalık arasındaki moleküler bağ, proteinlere ayrılan kapsamlı alan, kitabın canlılıkta yapı ile işlev arasındaki ilişkiye verdiği önemi gösterir. Amino asitlerin özelliklerinden başlayarak birincil dizinin, üç boyutlu katlanmanın ve protein komplekslerinin işlevi nasıl belirlediği açıklanır. Bir proteinin yalnızca amino asitlerden oluşması yeterli değildir. Bu amino asitlerin sırası, yan zincirlerin etkileşimleri ve proteinin çevresi, bağlanma bölgelerini ve hareketliliğini belirler. Hemoglobin, miyoglobin, kas kasılması ve antikorlar gibi örnekler bu ilkenin fizyolojik sonuçlarını somutlaştırır. Hemoglobinin oksijen bağlaması, alt birimler arasındaki etkileşimler nedeniyle basit bir bağlanma olayı değildir. Antikorların hedef seçiciliği de üç boyutlu yüzeylerin kimyasal uyumuna dayanır. Kitap, protein işlev bozukluklarının hastalıklarla ilişkisini bu düzeyde ele alarak yapısal biyolojinin önemini ortaya koyar. Priyon hastalıkları gibi güncellenmiş başlıklarda protein katlanmasının biyolojik sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceğini gösterir. Bu bölüm, genetik bir değişikliğin neden bazen hücresel işlevi bozduğunu anlamak için diziden yapıya, yapıdan işleve giden analitik zinciri öğretir. Üçüncü olarak, enzim kinetiği ve hücresel sinyal ağlarıyla biyolojik kontrol kitap. Enzimleri yalnızca reaksiyonları hızlandıran proteinler olarak sunmakla yetinmez. Enzim kinetiği, inhibisyon ve düzenleme ilkeleri üzerinden hücrenin kimyasal akışını nasıl kontrol ettiğini inceler. Bir enzimin etkinliği, substrat derişimi, bağlanma gücü, ürün miktarı, geri bildirim mekanizmaları ve düzenleyici moleküllerle değişebilir. Bu nedenle hız denklemleri, soyut matematik alıştırmaları değildir. Hücrede hangi yolun ne zaman baskın olacağını yorumlamanın araçlarıdır. Rekabetçi ve rekabetçi olmayan inhibisyon arasındaki fark. Bir ilaç adayının ya da metabolik düzenleyicinin enzime hangi yolla etki ettiğini ayırt etmeyi sağlar. Kitapta yer alan adım adım hesaplama videoları farklı matematik altyapılarına sahip öğrencilerin bu ilişkileri izleyebilmesi için tasarlanmıştır. Biyokimyasal sinyal iletimiyle birlikte düşünüldüğünde, enzim düzenlenmesi hücrenin dış çevreden gelen bilgiyi işleme biçiminin parçası haline gelir. Hormonlar, reseptörler ve hücre içi sinyal yolları metabolizmayı ve gen etkinliğini değiştirebilir. Bu çerçeve, hücresel kontrolün tek bir merkezden değil, birbirini etkileyen moleküler ağlardan doğduğunu gösterir. Dolayısıyla kitap, reaksiyon mekanizması ile fizyolojik düzenleme arasındaki geçişi açık biçimde kurar. Dördüncü olarak, metabolizmayı enerji üretimi değil, bütünleşik yakıt yönetimi olarak ele almak, metabolizma bölümleri, glikoz yıkımı, glikojen metabolizması, glukoneogenez, sitrik asit döngüsü, elektron taşınması, oksidatif fosforilasyon, lipid ve amino asit metabolizması gibi temel yolları bütünleşik biçimde ele alır. Buradaki ana fikir her yolun bağımsız bir şema olmadığıdır. Hücre, besin bulunabilirliğine, enerji gereksinimine ve dokunun görevine göre karbon iskeletlerini ve elektronları farklı yönlere aktarır. Glikoz katabolizması ATP üretiminde merkezi bir rol oynarken, glukoneogenez, düşük besin alımında kan şekeri dengesine katkı verir. Elektron taşıma zinciri ve oksidatif fosforilasyon ise besinlerden elde edilen indirgenmiş taşıyıcıların enerjisini ATP sentezine bağlar. Kitap, mitokondriyal solunum kompleksleriyle ilgili güncellemeler aracılığıyla bu mekanizmanın moleküler ayrıntılarını güçlendirir. Yağ, karbonhidrat ve amino asit kullanımının memeli yakıt metabolizmasında nasıl düzenlendiği de özellikle önemlidir. Çünkü metabolik hastalıkları anlamak, tek bir enzimin veya tek bir organın ötesinde bu koordinasyonu kavramayı gerektirir. Fotosentez ve azot fiksasyonu gibi başlıkların eklenmesi, enerji ve madde dönüşümünün yalnızca hayvan hücrelerine özgü olmadığını da gösterir. Böylece metabolizma, yaşamın enerji ekonomisi olarak tutarlı bir sistem içinde değerlendirilir. Son olarak genetik bilginin akışı. Genom analizi ve modern biyoteknoloji, kitabın genetik bilgiye ayrılan bölümü, nükleotidlerden nükleik asit yapısına, DNA işlenmesinden transkripsiyon, RNA işlenmesi, protein sentezi ve gen düzenlenmesine uzanan bir akış izler. Bu yapı, DNA dizisinin doğrudan bir özellik üretmediğini, bilginin farklı moleküler aşamalarda işlenip denetlendiğini açıklar. DNA onarımı ve rekombinasyon mekanizmaları, genetik bilginin korunması ile değişkenliğin oluşması arasındaki dengeyi anlamak için önem taşır. Gen ifadesinin düzenlenmesi ise, aynı genomu taşıyan hücrelerin neden farklı işlevler üstlenebildiğini kavramsal olarak açıklar. Beşinci baskının dikkat çeken yönlerinden biri, yeni nesil DNA dizileme, Clio elektron mikroskopisi, metabolomik. Kodlamayan RNA'lar ve CRISPR-Cas genom düzenleme sistemi gibi modern yaklaşımlara yer vermesidir. Bu konular, biyokimyanın güncel araştırma araçlarıyla bağını kurar. Kısa bioinformatik alıştırmaları da dizi ve yapı verilerinin yalnızca uzmanların kullandığı teknik ayrıntılar olmadığını gösterir. Öğrenci, biyolojik soruların artık büyük veri, moleküler görüntüleme ve deneysel doğrulama birlikte kullanılarak incelendiğini görür. Kitap bu nedenle klasik genetik bilgi akışını anlatırken, güncel biyomedikal araştırmanın hangi araçlarla ilerlediğine de giriş sağlar. Sonuç olarak, Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level, biyokimyaya ilk kez sistemli biçimde yaklaşan lisans öğrencileri için özellikle uygundur. Moleküler, biyoloji, biyoteknoloji, kimya, eczacılık, beslenme, tıp ve ilgili yaşam bilimleri alanlarında eğitim görenler. Kitabı hem ders kaynağı hem de kavramsal başvuru eseri olarak kullanabilir. En büyük pratik yararı, çok sayıda mekanizmayı ortak ilkeler altında birleştirmesidir. Öğrenci protein katlanması, enzim inhibisyonu, ATP üretimi veya gen düzenlenmesi gibi başlıkları birbirinden kopuk bilgiler olarak değil, yapı, enerji ve bilgi akışı açısından ilişkili süreçler olarak değerlendirmeyi öğrenir. Görsel anlatım, süreç şemaları ve hesaplama desteği, özellikle enzim kinetiği ile metabolik düzenleme gibi soyutlaşabilen konularda öğrenmeyi destekler. Benzer kapsamlı biyokimya kitaplarından ayrıldığı nokta, kimyasal temeli korurken insan sağlığıyla bağlantıyı, yapısal biyolojiyi ve bioinformatiği aynı öğrenme tasarımında buluşturmasıdır. Güncel genomik yöntemler, Clio elektron mikroskopisi ve CRISPR-Cas gibi araçların dahil edilmesi, metni yalnızca yerleşik bilgileri aktaran bir ders kitabı olmaktan çıkarır. Buna karşılık hacmi ve ayrıntı düzeyi, hızlı bir sınav özeti arayanlar için ağır gelebilir. Düzenli ders takibi, şemaları inceleme ve problem çözme ile kullanıldığında, biyokimyasal düşünme becerisi geliştiren güçlü ve dengeli bir temel sağlar. Destek olmak isterseniz Donald Voet, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.